Ayrım 13, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Profesör Doktor İbrahim Atalay, sayfa 226. Türkiye'de hizmetler sektöründe çalışanların da 1960'tan itibaren sürekli arttığı görülmektedir. Bu durum, özellikle inşaat ve ticaret sektöründe meydana gelen ilerlemeyi yansıtmaktadır. Ülkemizde hızlı nüfus artışı, işsizliği de beraberinde getirmektedir. Artan nüfus, yeteri kadar iş bulma imkanından yoksundur. Halihazırda ülkemizde çalışabilir nüfusun %10'dan fazlası iş aramakta ve bir o kadarı da geçici işlerde çalışmaktadır. %6'lık kalkınma ile 2010 yılında işsiz nüfus %10'un altına düşebilecektir. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun verilerine göre iş arayanların büyük bir bölümü yaşları 15-29 arasında değişen, belli bir bilgi ve deneyim birikimi olmayan, vasıfsız olan genç nüfustur. Buna karşılık tecrübe ve bilgi birikimi isteyen iş sahalarında istihdam açığı vardır. Bu durum bir taraftan niteliksiz bir iş gücünün varlığını, diğer taraftan belli alanlarda karşılanamayan açık işlerin mevcut olduğunu göstermektedir. Ülkemizde işsizler de bulunur. Bu durum bir iş yerinde veya resmi kurumlarda fazla sayıda eleman istihdamından kaynaklanır. Mesela bir iş yerinde 50 işçi çalışması gerekirken daha fazla işçi istihdam edilir. Fazla istihdam genel olarak iş yerlerinin verimliliğini düşürür. Çünkü bir iş yerinde gerekli sayıdan daha fazla eleman çalıştırılması o iş yerinde üretimi arttırmaz, aksine azaltır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü, arzı ve mevcut iş gücünün niteliklerinin iyileştirilmesi konularındaki eğitim önemli bir etkendir. Bu konuda gerekli planlamanın ve hatta okullardaki programların bile piyasanın iş gücü ihtiyacına göre ayarlanmasında büyük faydalar bulunmaktadır. Piyasada aranan iş gücüyle her seviyedeki okullarda uygulanan programlar arasında yeterli düzenleme ve tutarlılık yoktur. Özellikle son yıllarda yüksek öğrenim görmüş gençlerimizin istihdamında önemli güçlükler ortaya çıkmıştır. Ç. Nüfusun eğitim durumu. Ülkelerdeki nüfusun sadece sayısı ve hatta okuma yazma oranının yüksek olması önemli değildir. Önemli olan husus, nüfusun milli ve kültürel değerler içerisinde çağdaş eğitim öğretimle yüksek bilgi düzeyine göre eğitilmiş olmasıdır. Toplumların kalkınması açısından ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden bir bütünlük göstermesi şarttır. Bu bakımdan bir ülkeyi diğer ülkelerle karşılaştırılırken ekonomik göstergelerin yanında sosyal göstergeler de kullanılmaktadır. Temel sosyal göstergeler içinde iş bulma, çalışma, kültür, sağlık ve eğitim bulunmaktadır. Bunlardan eğitim sektörü kalkınma çabalarında ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren temel bir kaynaktır. Kalkınmada fiziki sermaye yanında dinamik özellik kazandıran bilgili ve beceri sahibi insan gücü de çok önemlidir. İnsan gücünün iyi yetiştirilmesi ve eğitilmesi bakımından ilk öğretimden üniversiteye kadar yapılan örgün eğitime ihtiyaç vardır. Bunun yanında her seviyede her meslek grubu için çağın gereklerine göre yapılan hizmet içi eğitim de önemlidir. Günümüzde artık bilinmelidir ki ülkelerin kalkınmasında temel etken yetiştirilmiş insan gücüdür. Eğitim kurumları. A. Milli bir kişilik ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip. B. İnsan haklarına saygılı, kişisel mutluluğu yanında toplumun ve insanların refah ve mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanan. C. Sağlıklı, disiplinli, çalışkan, kendine güvenen, üretken, milli dayanışma ve uzlaşma içinde yaşayan nesiller yetiştirmekle görevlidir. Bu görevlerin tam olarak yerine getirilmesi, toplumun kültür yapısının korunmasına ve kültürel değerlerle kimlik kazanan bireylerin yetiştirilmesine bağlıdır. Bu değerler içinde milli değerlerin eğitim bütünlüğünü, alan ve faaliyetlerini kapsayan ve yönlendiren bir ilke olarak alınması gerekir. Kısaca, bireyler kendi kültürlerini yabancı kültürler karşısında bir eziklik duymadan rahatça yaşayabilmeli ve yaşatabilmelidir. Eğitim sistemimizde okulun görevinin iyi bilinmesi, çağın gereklerine uygun olarak mevcut eğitim programlarının düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Devletimizin varlığı, birliği ve bölünmezliğinin korunması, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın tamamlanması, çağın bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, sağlam karakterli, kendi kültür değerlerine sahip gençlerin yetiştirilmesine bağlıdır. En değerli milli varlığımız ve kalkınmada sürükleyici etkenlerin en önemlisi nüfus potansiyelidir. Bu potansiyelin eğitim yoluyla en iyi şekilde değerlendirilerek kalkınmanın hizmetine sunulması esastır. Ülkemizde öğretim sistemi örgün ve yaygın olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Milli eğitim sistemimizin genel ve özel amaçları, temel ilkeleri, genel yapısı, her derece ve türdeki kurum ve kuruluşları, bunlarla ilgili görev ve yetki ve sorumlulukları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilmiştir. Yukarıdaki belirten esaslar dikkate alınarak Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte diğer alanlarda olduğu gibi eğitim ve öğretime de gereken ağırlık verilmiştir. İlk olarak 1 Kasım 1928'de 1353 sayılı kanunla Arap harflerinin yerine Latin harfleri kabul edilmiştir. Ülke ölçüsünde okuma yazma seferberliğine girilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlayan 1935 yılında okur yazar oranı %20'nin altında iken yıllara göre dalgalanmalar göstererek devamlı artmıştır. Özellikle 1980'li yılların başından itibaren tekrar gündeme getirilen okuma yazma seferberliği sayesinde okul çağı dışındaki nüfusa önemli ölçüde okuma yazma öğretilmiştir. Nitekim okuma yazma oranı 1980 yılında 14-44 yaş grubu arasında %76.7 iken son yıllarda %86.1'e ulaşmıştır. Ülkemizde bulunan eğitim öğretim durumu ve özellikleri ana çizgileriyle aşağıda açıklanacaktır. 1. İlk öğretim. İlk öğretim anaokulunu, ana sınıfını ve 8 yıllık ilk öğretim okulu kapsayan eğitim kademesidir. İlk öğretim kız ve erkeklerimiz için zorunludur ve okullar parasızdır, özel okullar hariç. İlk öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğretime hazırlamaktır. 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsayan ilk öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. İlk öğretimin devlet okulları tarafından parasız olarak yürütülmesi de yasa gereğidir. İlk öğretim kurumları 8 yıllık ilk öğretim okulları, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ile özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulan okullar ve sınıfları kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı ve ülke çapındaki dağılımı ihtiyacı cevap vermekten çok uzaktır. Mevcut anaokullarının hemen tamamına yakını büyük kentlerimizde bulunmaktadır. Anaokulu ve ana sınıflarında bulunan öğrenci sayısı çağ nüfusuna göre son derece azdır. Bu kademede yıllar itibariyle öğrenci artışının az olması, diğer imkansızlıkların yanında Türk aile yapısından kaynaklanmaktadır. İlk öğretimdeki öğrenim durumu oldukça başarılı olup çağ nüfusunun hemen tamamına yakın bölümü ilk öğretim görmektedir. Genel olarak ilk öğretim çağındaki öğrencilerimizin öğrenim görmeleri artık sorun olmaktan çıkmış durumdadır. Başka bir anlatımla bu çağdaki nüfusun okullaşma oranı planlanan hedeflere ulaşmış durumdadır. İlk öğretim çağ nüfusunda okullaşma net oranı 2001 yılı itibariyle %89,79'dur. Bu oran erkeklerde %92, kızlarda %87'dir. Büyük şehirlerde sınıfların aşırı kalabalık olması, ikili öğretimin yaygın hale gelmesi, öğretmen dağılımındaki bazı dengesizlikler, öğretmen başına düşen öğrenci sayısındaki artış, eğitimin kalitesinde istenen hedeflere ulaşmasını engellemektedir. Bununla birlikte son yıllarda devletimiz her türlü imkanı seferber ederek eğitimde kalitenin yükselmesine çalışmaktadır. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız da çeşitli eğitim kuruluşları yaptırmak suretiyle eğitime katkıda bulunmaktadır. 2. Orta öğretim. Bu öğretim seviyesi genel liselerle mesleki ve teknik liseleri içine almaktadır. Genel liselerin amacı öğrencileri orta öğretim seviyesinde genel kültüre sahip, toplumun problemlerini tanıyan, ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yüksek öğretime hazırlamaktır. Bu faaliyetler öğretim çağında olanlara örgün eğitimle, bu çağın dışında olanlara da okul dışından lise bitirme imkanı sağlanarak yerine getirilmektedir. Mesleki ve teknik orta öğretim. Erkek teknik, kız teknik, ticaret ve turizm, endüstri meslek, sağlık meslek ile din öğretiminden meydana gelmektedir. Bu okullar gençlerimizi hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan örgün eğitim kurumlarıdır. Meslek liseleri mezunu ilgili alandaki yüksek öğretim kurumlarına girmede öncelik almaktadır. Genel liseler ise ilk öğretimden sonra en az 3 yıl öğretim veren ve 15-17 yaş grubunun eğitimini kapsayan okullardır. Bu grupta lise, Anadolu Lisesi, Öğretmen Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, çok programlı liseler, akşam liseleri ve özel liselerde yer almaktadır. Açık Öğretim Lisesi, uzaktan öğretim yöntemlerini kullanarak eğitim öğretim yapan bir orta öğretim kurumudur. 2 Haziran 1992'de kurulmuş ve 1995-96 öğretim yılında hizmete girmiştir. Lisenin kuruluş amacı, en gelişmiş kitle iletim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak ilk öğretim mezunu gençlerimize, yetişkinlerimize ve bir işte çalışanlara orta öğretim imkanı sağlamak olarak belirtilmektedir. Çağ nüfusunun %43,1 orta öğretim lisede eğitim görmektedir. İstenen hedefler gerçekleşmiş olmakla birlikte liselerde okuyan öğrencilerimizin çağ nüfusuna göre az olduğu gözden kaçmamaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde ve hatta Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerinde çağ nüfusunun tamamına yakını orta öğretim görmektedir. 3. Yaygın eğitim. Milli eğitim sisteminin iki ana bölümden biri olan yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışarıdan düzenlenen öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır. Yaygın eğitim, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtildiği gibi genel yaygın eğitim ve mesleki teknik yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümde ele alınmaktadır. Yaygın eğitim, toplumda milli birlik ve beraberliğin sağlanması, toplum bilincinin genişlemesi, toplumu oluşturan bireylerin birbirlerini kabullenmeleri, birbirlerine karşı saygı ve sevginin perçinleştirilmesi, topluma karşı görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamaya yöneliktir. Yaygın eğitim kurumları, pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, endüstri pratik sanat okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitimi merkezleri, özel kurslar, özel dershaneler ve mesleki eğitim merkezlerinden oluşur. 4. Özel öğretim ve özel eğitim. Özel öğretim kurumları 625 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren çeşitli tür ve kademelerdeki okullar ile dershane, kurs ve öğrenci etüt eğitim merkezlerini kapsamaktadır. Özel dershanelere giden öğrenci sayısı orta dereceli okullarımızda okuyan öğrencilerin yaklaşık 1/3'ünü bulmaktadır. Özel kurslarda bilgisayar, yabancı dil, daktilo muhasebe, sekreterlik, radyo televizyon kursları verilmektedir. Ayrıca bale, müzik, resim, stilistik, modelistik, estetik, biçki dikiş, konfeksiyon, mankenlik, zarafet, çiçekçilik, fotoğrafçılık ve el sanatları, rehberlik ve çocuk gelişimi konularında da eğitim yapılmaktadır. Özel öğretim. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş ve personel ile geliştirilmiş eğitim programları yoluyla bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimdir. Özel öğretim, beden, zihin, ruh ve sosyal özellikleri nedeniyle olağan dışı ayrılıklar gösteren, bu nedenle normal eğitim ve hizmetlerinden yararlanamayan 0-18 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsamaktadır. Anayasamızın, kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz hükmünü getiren 42. maddesi ve eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesi uyarınca özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca üzerinde önemli durulan konular arasındadır. Ülkemizde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın çok azına özel eğitim sınıfları ve okulları ile normal okullarda kaynaştırma yolu ile eğitim imkanı sunulmaktadır. 5. Yüksek öğretim. Ülkemizde 1950 yılına kadar İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversitesi olmak üzere sadece 3 üniversite bulunuyordu. Bu tarihten 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1983 tarihine kadar olan süre içerisinde 16 yeni üniversite daha açılarak ülkemizdeki üniversite sayısı 19'a çıkarılmıştır. Son yıllarda ise vakıf üniversiteleri dahil üniversite sayısı 80'i aşmıştır. 1983 yılında yüksek öğretim kurumlarında 322 bin olan toplam öğrenci sayısı son yıllarda 1,2 milyonu aşmıştır. Bu sayının %60 kadarı örgün öğretimde, geriye kalanı ise açık öğretimde öğrenim görmektedir. Bu öğrenci sayısını Türkiye'nin 18-21 yaş grubu ile orantıladığımızda yüksek öğretimde okullaşma oranı %18 civarındadır. Bu rakamlar dikkate alındığında ülkemizdeki yüksek öğretim okullaşma oranının gelişmiş ülkelere göre çok düşük olduğu görülmektedir. Ülkemizde yüksek okullarda okuyan öğrenci sayısını arttırmamız gereklidir. Çünkü ülkelerin ilerlemesinde yüksek öğrenimi tamamlamış gençlere çok ihtiyaç vardır. Gelişmiş ülkelerde çağ nüfusunun en az %30'dan fazlası yüksek öğretim görmektedir. Ancak yüksek öğretim, diğer öğretim kuruluşlarından farklı olarak özgün bilimsel araştırma yapan, bilim adamı ve araştırıcı yetiştiren kurumlardır. Ülkemizde henüz maddi imkanlar yeterli olsa bile yüksek öğretimde öğretim elemanı olarak çalışacak akademik personel sayı yönünden son derece azdır. Yüksek öğretim kurumu açmak önemli değildir. Asıl önemli olan yüksek öğretimde kaliteyi artırarak ülkenin ihtiyacı olan bilim adamlarını, gençleri yetiştirmek ve yeterli bilimsel araştırma yaparak uluslararası alanda saygınlık kazanmaktır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artık ülkemizde de devlet, yüksek öğretim de dahil her derecede okul bitirenlere iş vermek zorunda değildir. Başka bir anlatımla bütün okul mezunlarına devletin iş verme kapasitesi son derece düşüktür. Öğretimde amaç çağdaş standartlara göre yetişmiş, eğitim öğretim görmüş gençlerin sayısını arttırmaktır. İyi eğitim görmüş, yetişmiş bir insan kendi işini kendi kurma ve yeteneklerine göre iş bulma gücüne sahiptir. Ancak ülkemizde hızlı nüfus artışı her geçen gün istihdam kapasitesini daralarak iş bulmada önemli sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Eğitim öğretimde çok önemli sorunlarımız ve sıkıntılarımız vardır. Bunların bazılarını maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz. 1. Dersliklere düşen öğrenci sayısı fazladır. Bu sayı birçok okulda 50 öğrencinin üzerindedir. Oysa gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu sayının 20-24 dolayında olması gerekmektedir. 2. Öğretmenlerimizin çağdaş öğretim verebilmeleri amacıyla meslek içi eğitim kursları bir takım nedenlerden dolayı üniversitelerle işbirliğiyle yapılmamakta ve eğitimdeki gelişmeler ve yeni bilgiler öğretmenlerimize ulaştırılamamaktadır. Bir kısım öğretmenlerimiz de çeşitli nedenlerden dolayı kendilerini yetiştirme gayreti içinde değildir. 3. Öğrenciler sınıf geçirilmeye zorlanır gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Özellikle başarısız öğrencilere çeşitli haklar verilmek suretiyle mükafatlandırılmakta, çalışkan öğrenciler ise adeta cezalandırılmaktadır. 4. Okullarda okutulan ders kitaplarının kalite ve kantite yönünden istenilen seviyede olduğunu söylemek zordur. Bazı kitap yazarlarının yazdığı kitap konusu ile ilgili hayatlarında bilimsel bir makalelerinin bile olmadığı, yeterli eğitim öğretim görmedikleri ve kaynak göstermeden başka kitaplardan aldıkları bilgileri kendilerine mal ettikleri görülmüştür. Çok sayıda hatanın bulunduğu böyle kitaplarla öğrencilerimiz yanlış bilgiler öğrenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları dizisinde yayınlanan kitapların bir bölümü toplattırılacak nitelikte hatalarla doludur. 5. Büyük şehirlerde öğretmen yığılması olmakta, bazı öğretmenler normal ders yükünün üzerinde ders okutmakta, bazılarına ise maaş karşılığı bile ders verilememektedir. 6. Yüksek öğretimde görevli öğretim elemanları yeterince bilimsel araştırma ve yayın yapmamaktadır. Hala bilimsel niteliğini yitirmiş eski bilgilere göre notlar yazdırmak suretiyle ders veren öğretim elemanları vardır. Üniversitelerimizin bazı fakültelerinde yüksek okul, hatta orta dereceli okul seviyesinde bilgiler verilmektedir. Öğretmen yetiştiren fakültelerimizin bir bölümü maalesef çağdaş bilgi düzeyinde eğitim yapamamaktadır. Öğretmen yetiştirmeye gerekli özen gösterilememektedir. 6. Kırsal ve kentsel nüfus. Nüfus ayrımında kullanılan ölçütlerden biri de yerleşim biriminin nüfus ile nüfusun sosyal ve ekonomik özelliğinin belirtilmesidir. Kırsal nüfus genel olarak köy ve kasabalarda yaşayan nüfustur. Bunların nüfusu birkaç yüz ile birkaç bin arasında değişir. Köylerde en fazla birkaç yüz haneden oluşan meskenler bulunur. Kentsel alanları nüfusu 10 binden başlar, birkaç milyona kadar ulaşır. Bazen küçük bir köyün nüfusu, bir kentteki bir blok apartmanın veya sitenin nüfusu kadardır. İki asır kadar önce dünya nüfusunun çok azı, %3, şehirlerde yaşıyordu. Günümüzde ise bu oran %40 dolayındadır. Kıtalar arasında şehir ve kırlarda yaşayan nüfus bakımından çok önemli farklar bulunmaktadır. Örneğin şehir nüfusu oranı Avrupa'da %71'i, Güney Amerika'da %65'i, Kuzey Amerika'da ise %77'dir. Bu oran Afrika'da %28, Asya'da %17'dir. Bir ülkede veya bir bölgede nüfusun şehir veya kırlarda ağırlık kazanması, o ülke veya bölgenin sosyal ve ekonomik durumunu da yansıtmaktadır. Sanayileşmiş ileri ülkelerde nüfusun önemli bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır. Bunun aksine tarıma dayalı ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanlardadır. Toplumsal yapı açısından da şehirle kır toplumu arasında büyük farklar vardır. Şehirlerde yaşayan insanlarda geleneksel kültür ve davranışlar önemli ölçüde kaybolmaktadır. Çeşitli kültürlere sahip olan insanlar bir arada yaşamaktadır. Kırsal alanlardaki toplumlarda ise geleneksel davranışlar ve kültürler hakim durumdadır. Kırsal ve kentsel nüfusun ayrımında kullanılan ana ölçüt, yerleşme birimlerinde yaşayan nüfustur. Nüfusu 10 binin altında olan yerleşmelerin nüfusu kırsal nüfus olarak kabul edilmektedir. 10 bin ve daha fazla nüfusa sahip yerleşmelerin nüfusu ise şehir nüfusu kapsamına alınmaktadır. 6.1. Kırsal nüfus. Ülkemizde kırsal alanlarda özellikle nüfusu 10 binin altındaki kasaba ve köylerde yaşayan nüfusa kırsal nüfus denir. Bu nüfusun geçim kaynağı önemli ölçüde tarıma, hayvancılık ve ormancılık da dahil dayanır. Ancak idari ayrıma göre nüfus daha farklıdır. İdari ayrımda 10 bin nüfusun altında bulunan ilçe merkezleri de şehir kapsamına alınır. Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kırlarda bulunan nüfus toplam nüfusun büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Nitekim 1927'deki nüfus sayımına göre nüfusumuzun %84'ü 11 milyon 412 bin kişi kırsal alanlarda yaşamaktaydı. Kırsal nüfusun hakimiyeti 1980'li yılların başına kadar devam etmiş ve ilk olarak 1985 yılında şehir nüfusu kır nüfusundan daha fazla sayıya ulaşmıştır. Özellikle 1950'den itibaren altyapı yatırımlarının fazlalaşması ve sanayileşme kırsal alanların zamanla boşalmasını hızlandırmıştır. 1985 nüfus sayımına göre ülkemiz nüfusunun yaklaşık 1/3'ü 2000'in altında nüfusa sahip köylerde, 1/4'ü de nüfusu 2-5000 arasında değişen köy ve kasabalarda yaşamaktaydı. 2000 nüfus sayımına göre nüfusumuzun %31.1'i kırsal, %64.9'u kentsel merkezlerde yaşamaktadır. Türkiye genelinde kent nüfusu şehre oranla yükselmiş ise de bölgeler olan durum çok farklıdır. En fazla kent nüfusu %79 ile Marmara, %69.2 ile İç Anadolu bölgesindedir. En az kent nüfusu %49 ile Karadeniz, %53 ile Doğu Anadolu bölgelerindedir. Bu durum ülkemizdeki nüfus hareketliliğini ve sosyal ve ekonomik yönden değişmeyi yansıtmaktadır. Yani şehirlerde nüfus artışı ülkemizde kırsal yerleşmelerden şehirlere doğru göçün devam ettiğini, kırsal nüfusta büyümenin durduğunu, hatta kırsal nüfusun gerilemeye başladığını ortaya çıkarmaktadır. 6.2. Kentsel nüfus. Ülkemiz 1950'den itibaren eskiye oranla altyapı yatırımlarının artması, sanayileşmeye doğru beliren eğilim sonucu kentleşme sürecine girmeye başlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen en önemli özelliklerden biri yüksek nüfus artışı ve bunun beraberine getirmiş olduğu kentleşmedir. Dünya geneline baktığımızda gelişmekte veya gelişme çabası içinde olan ülkelerde 1950'li yıllardan günümüze kadar olan süreç içerisinde nüfus artış hızı %2-3 arasında değişmiştir. Bu artış hızı kentlerde %6-7 civarındadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ve kent nüfusundaki artış gelişmiş ülkelerden daha hızlı olarak seyretmektedir. Nitekim 1980'li yıllarda gelişmiş ülkelerdeki kent nüfus artış hızı %2'yi bulmaz iken bu değer gelişmekte olan ülkelerde %4'ü aşmıştır. Bu fark nedeniyle son 50 yılda kentsel nüfus gelişmiş ülkelerde 2 katına yükselmişken en az gelişmiş ülkelerde 5 katına ulaşmıştır. Ülkemizdeki durumu ele aldığımızda idari bölünüşe göre 1927'de %24 dolayında olan kent nüfusu hızlı bir şekilde artarak 2000'de %65'e ulaşmıştır. Kentsel nüfus payı Amerika Birleşik Devletleri'nde %70, İngiltere'de %90, İsveç'te %85, Almanya'da %83, Japonya'da %75 ve İspanya'da da %71 civarındadır. Kent nüfusu yönünden ülkemizin durumu dünya ülkeler arasında orta seviyededir. Yani ülkemiz kent nüfusu dünya kent nüfus ortalaması olan %40'ın üzerindedir. Ancak ülkemizdeki kentleşme sağlıksız olmakta ve köylü kentler gibi bir olgu göstermektedir. Kentlilik aslında bir ülkenin gelişme göstergesidir. Türkiye'de kentleşmede görülen artış sanayileşmenin doğrudan bir sonucu değildir. Yani şehrin çekiciliğinden değil, kırın itici gücünden doğan göç olgusudur. Bugün şehirlerimize gelenlerin önemli sayılacak bir bölümü üretken olmayan apartman hizmetleri, işportacılık, seyyar satıcılık, pazarcılık gibi işlerde çalışmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde kentleşme süreci sanayileşme ile birlikte başlamış ve kırsal alanlardan gelenlerin büyük bir bölümü fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır. Ülkemizdeki kent nüfusunda meydana gelen ilerlemeleri belirtmek bakımından farklı dönemlerde meydana gelen değişmeleri ve bu dönemlerin özelliklerini belirtmek yerinde olacaktır. 1923-1950 dönemi. Bu dönemin en önemli özelliği kırsal kesimdeki nüfus artışı az da olsa kentlerden fazla olmuştur. İdari ayrıma göre 1927'de kentlerde 3.3 milyon kişi bulunmaktaydı. Bu sayı 23 yılda %59'luk bir büyüme hızı göstererek 1950'de 5.2 milyona ulaşmıştır. Aynı dönemde kır nüfusu %52'lik bir artış göstermiştir. Böylece kır ve kent nüfuslarının büyüme hızında önemli bir değişme meydana gelmemiştir. 1923-1950 döneminde 10 bin ve daha fazla nüfuslu kentlerdeki nüfus artışı idari ayrıma göre belirlenen kentlerdeki nüfus artışından daha fazla olmuştur. Nitekim 1927-1950 yılları arasında 10 bin ve daha fazla nüfuslu kentlerde yaşayan nüfus yaklaşık %75 oranında artış göstermiştir. Bu değer ülkemizde nüfusu 10 binden fazla olan kentlerdeki nüfus artışının nüfusu 10 binden az olan kentlere göre fazla olduğunu göstermektedir. 1950-1960 dönemi. Bu dönemde Türkiye ilk defa hızlı ve yoğun bir kentleşme sürecine sahne olmuştur. İdari ayrıma göre 1950'de 5.4 milyon olan kentsel nüfus 10 yılda %69 artarak 1960'da 9 milyona yaklaşmıştır. Kentsel nüfusun toplam nüfustaki payı da %25'ten %32'ye yükselmiştir. 10 bin ve daha fazla nüfus ölçütlerine göre yapılan ayrımda ise 1950'de 3.9 milyon kişi olan kent nüfusu %87'lik büyüme ile 7.3 milyona çıkmıştır. Böylece 1950'de %19 dolayında olan kentsel nüfus oranı 1960'da %26'ya yükselmiştir. 1960-1970 dönemi. 1960'lı yılların başında kentleşme sürecinde bir yavaşlama olmuştur. Ancak kentleşme özellikle 1965'ten sonra tekrar hızlanarak bir önceki dönemin düzeyine ulaşmıştır. 1960-65 yılları arasında kentsel nüfusun toplam nüfus içindeki payı %2,5'luk bir artış göstermiştir. 1965-70 yılları arasında sanayi başta olmak üzere tarım dışı kesimlerde en yüksek kalkınma hızı gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak kent nüfusunun yıllık artış hızı idari ayrıma göre %5'e ulaşmış, 10 bin ve daha fazla nüfus kriterine göre %6'nın üzerinde meydana gelmiştir. 1970-1980 dönemi. Bu dönemde ekonomik yönden meydana gelen durgunluk sebebiyle ülkemizde kentsel nüfusun büyümesi önemli ölçüde yavaşlamıştır. Bir başka ifadeyle kentler önemli ölçüde çekiciliğini yitirmiştir. Nitekim bu dönemin ilk 5 yılında idari ayrıma göre kent nüfusu %3 oranında artmıştır. 10 bin ve daha fazla nüfus ayrımına göre kentlerde önemli bir nüfus artışı meydana gelmemiştir. 1980-1985 dönemi. 1970'li yıllarda belirli bir azalma eğilimi gösteren kentleşme süreci 1980-1985 döneminde yeniden tırmanışa geçmiştir. Nitekim 1985 nüfus sayımı verilerine göre idari ayrım dikkate alındığında kentsel alanlarda yaşayan nüfus 28.1 milyona ulaşmıştır. Şehirlerde yaşayan nüfus sayısındaki artış ise 8 milyona yaklaşmıştır. Bu artış 1950-70 arasındaki 20 yıllık artışa denk gelmektedir. 1985 sonraki dönem. Bu dönem Türkiye'den kırsal toplum yapısının kentsel toplum yapısına dönüşmeye başladığı bir dönemeç olarak kabul edilebilir. Kırlardan kentlere doğru olan göç artışına bağlı olarak kent nüfusundaki artış yükselmeye devam etmiştir. 1985'te 33.4 milyon kadar olan kent nüfusu 2000'de 45 milyonu aşmıştır. İl ve ilçe merkezlerindeki ortalama nüfus artışı 1000'de 26,81 oranında olurken kırsal yerleşmelerde 1000'de 4,21 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu veriler kırlardan şehirlere doğru artan göçü ve kent nüfusunun artışını açıkça gösterir. Ülkemizde kent nüfusunun ve kent sayısının son yıllardaki durumu ele alındığında son derece ilgi çekici hususlar ortaya çıkmaktadır. 1. Büyük şehirlerimizde önemli ölçüde nüfus artışı meydana gelmiştir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin büyükşehir belediyesi içerisinde kalan ilçelerdeki nüfus diğer büyük il merkezlerindeki nüfusa yaklaşmış ve hatta aşmıştır. 2. Büyük illerimizde il merkezindeki nüfuslarda büyük artışlar olmuştur. Son dönemde nüfusu 1 milyonu aşan kentler arasına İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanında Bursa ve Adana da eklenmiştir. 3. Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan ve daha önce kasaba halindeki yerleşmeler orta büyüklükteki kent haline gelmişlerdir. Bunlara örnek olarak Salihli, İskenderun, Seyhan, Osmaniye verilebilir. Kentleşme ve kent nüfusunun artması ülkemizde genelde kapsamlı bir olgu olmasına rağmen bölgeler ve hatta bölümler arasında önemli derecede farklılıklar gösterir. 10 bin ve daha fazla nüfus esasına göre yapılan değerlendirmede kentsel nüfusun en yüksek düzeye ulaştığı bölge Marmara'dır. Kent nüfusu artış oranı ise en fazla Güneydoğu Anadolu'da olmuştur. Kentsel nüfus artış oranının en düşük olduğu bölge Karadeniz'dir. Kent nüfusunun oransal olarak en fazla arttığı iller ise Antalya, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Hakkari'dir. İç Anadolu'da ise Eskişehir, Kayseri, bir ölçüde Sivas ve Konya dışında kentleşme yeteri derecede etkili olmamıştır. Bu bölgede tek istisnayı başkent fonksiyonu taşıyan Ankara teşkil etmektedir. Ege bölgesindeki kentleşme İzmir ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Karadeniz bölgesinde Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi sanayileşme faaliyetlerinin bir sonucu olarak önem kazanmıştır. Yukarıda belirtilen genel değerlendirmelerden sonra şu sonuçlara ulaşabiliriz. 1. Türkiye 1950'li yılların başından itibaren kentleşme sürecine girmiştir. 2. Kent nüfusu 1927-2000 yılları arasında 13 kat artmıştır. Bu artış hızlı şekilde devam etmektedir. 3. 1950-1985 arasındaki dönemde yılda ortalama olarak kentsel nüfus artışı ortalama nüfus artışının iki misli olmuştur. Kır nüfus artışı ise ortalama nüfus artışının yarısına denk gelmektedir. Başka bir deyişle kırsal nüfus azalırken kent nüfusu kırsal nüfusun 4 misli bir artış göstermiştir. 4. Türkiye son 40 yıl içerisinde sosyoekonomik ve kültürel yönden son derece önemli bir yapısal değişiklik içerisine girmiştir. Kırsal hayattan kent hayatına doğru bir sıçrama sürecine girilmiştir. 13. ayrımın sonu sayfa 237.